Ayrım 14, 219. sayfa. Ama artık yaş 30'a gelip dayandığı için durulur gibi olmuş, kendi kendine düşünmüştür. Ulan yedi bela, arkadaşların doğru söylüyor ya. Bırak her gelelilik, anacığına yazık be oğlum. Evet, amacan çokluk kantarın topunu kaçırmıyor değil ama mezarı belirsiz hergele babanın orası peşinden koşması yüzünden fıkara anan az mı çekti? Yalan mı? Tüylendi mi haftalarca, aylarca toz değil miydi? Aylarca toz değil miydi? Sıfırı tüketti mi de bir deri bir kemik yahut budanmış boynuzu kulağıyla eve posta sermez miydi? Sererdi inek herif. Yarasını serdirir, kayıntı altından derken iyileşir, gene biti kanlanır. Haydi gene volta volta. Onun için yazıktı kadına. Zehir bile olsa amcasının tapon kızı Ega'ya düşürebilmek için dişini sıkacak. Amcasının sözünden milim dışarı çıkmayacak. Beladan kaçacak. Dayılık, bor, kır, rakı, şarap, vodka, esrar, afyona elveda. Amcasının isteyince adam olacaktı. Olacaktı ki kız Ega'ya düşsün. Düştü mü? Ondan sonra artık ne Allah ne verdiyse. Tam Bankalar Caddesi'nin sol kaldırımının kıvrılırken kaba kıyım birisiyle tosladı. Tosladı ama gerçekten de suçu yoktu. Kravatlı, 60'a yakın bir beyefendi. Bankalardan birinden çıkmış, pırıl pırıl cüzdanına yüzlükleri yerleştirerek geliyor, önüne bakmıyordu. Üstelik çüş dedi, kör müsün be? Yedi bela bir an kendisini yedirircesine deliye döndüyse de çabuk toparlanarak pardon dedi geçti. Adam belasını ararcasına durmuş arkasından bakıyordu. Yedi bela görmeden biliyordu herifin durup baktığını, belki de sövüp saydığını. Eskiden olacaktı. Ah eskiden olacaktı da bir inek böyle çüş kör müsün diyecekti. Sözü uzatmaya ne hacet? Bir kafa, bir yumruk, bir tekme. Devrilen kuf bir ağaç gibi küt yere. Mangırlar bir yana, cüzdan da bir yana. Allah ne verdiyse toparlar içi beşi atlar o sırada geçmekte olan dolmuşlardan birine. Caddeden vızır vızır gelip geçmekte olan taşıtların arasından karşıya 3 adımda geçti. Birinde gene böyle bir bankadan mı çıkmıştı? Elinde bir deste para. O sıra yolsuzdu yedi bela aç. Şehremini bilmem kimi şişlemişti. Kaçaktı. Gözleri dönmüş. Sokulmuş adama bir yumruk. Mangırlar parke taşlarına. 1, 2, 3, 4, 5 tane yüzlük. 1 50'lik. Ara sokaklardan Karaköy'e doğru toz. Ertesi gün gazetelerin yazdığını jilet, bahriyeli falan kum kapıda hamamın karşısındaki kahvede okuyup matrağı almışlardı. Lakin 550 kağıt da işe yaramıştı hani. 150'sini koca karıya, 450'li de yeni kapıdaki avcılarda çekmişlerdi kafayı. Atlamışlardı Beyoğlu'na. O zamanlar Galatasaray'a giderken bir pavyon vardı, dalmışlardı. 2 saat içinde karalarla filan eriyivermişti 400. Durdu. Elinde sıkı sıkı tuttuğu amcasının kartında yazılı mağaza buralarda olmalıydı. Kartta yazılı dükkan adına göre tabelaları aradı. Buldu. Daldı dükkandan içeri. Dışarının çiğ güneşine sıcağına karşılık loş dükkan serindi. Çelik masalardan birinde ablak yüzlü, gözlüklü birine amcasının kartını uzattı. Adam aldı baktı, saygıyla kalktı masadan gitti. Dükkanın daha gerilerindeki buzlu cam arkasında arkadaşıyla tavla oynamakta olan daha yaşlı birine verdi kartı. Kartı yedi beladan alan ilk adam az sonra geri geldi. Siz nesi oluyorsunuz Hamdi Bey'in? Yedi bela az kalsın damadı diyecekti. Yeğeni dedi. Peki selam söyleyin yarın sabah gelip kendilerini devlethanede göreceğiz. Yedi bela dükkandan çıktı. Hamdi Bey devlethane yarın sabah gelip kendilerini devlethanede göreceğiz. Mal mülk sahibi olmak demek insanı bey değil, beyefendi bile yapıyordu. Vay anasını diye geçirdi. Bizim mezarı belirsiz peder çulsuzun biriydi de 3 kağıtta amca neydi? Annem anlatır. Üç kağıtçı hem de derlermiş de Edirne kapı, Topkapı surları dışında Bakırköy'de falan üç kağıtla enayi söğüşlerken babam Erkit'e beklermiş. Sonra Esrar, Eroin, Afyon, daha sonraları morfin falan yükünü tutmuş. Alaman harbi sırasında ekmek karnesi derken faize para tutmuş yükünü. Mezarı belirsiz babasını hatırlatır biçimde dişlerinin arasından yere fırt diye tükürdü. Yürürken zıt zıt zıt eden pabuçlarıyla lacivert kostümü, kolalı yakası, kırmızısı bal lacivert kravatı falan silinmişti. Alacağım ulan inek amca, alacağım ulan tapon kızını. Değil mezarı belirsiz babam. İstersen günde 5 öğün anama avradıma söv, kafamı kır. Nasıl olsa cartayı çekmen yakın. Ondan sonra bilirim ben yapacağımı. Yedi bela. Düşüncelerinin içeride şıp koptu. Karşı kaldırıma sesin geldiği yana baktı. Mevlana kapılı Hüsnü. Asker arkadaşı. Yumruğuna sıkı. İçici, üfleyici, vur kırıcı ama erkek çocuk. Vay Hüsnü, ne var ya? Karşıya geçmek için atladı. Atladı ama zırhlı bir kamyon yıldırım gibi geliyordu. Yedi bela az kalsın altında kalıyordu kamyonun. Kıl payıyla kendini Mevlana kapılı Hüsnü'nün yanına atmıştı. Yuh, yarma diye bağırdı kamyonun arkasında. Kamyon 5 metre ötede kuvvetli bir frenle durdu. Arabanın şoför mahallindeki 2 metreye yakın boyuyla 100 kiloluk biri hırsla indi dikildi karşısına. Kime oğlan? Yarma kim? Mevlana kapılı araya girmek istedi. Adam itti göğsünden yedi belaya az daha sokuldu. Ha? Kime yu? Yarma kim? Az kaldı edecektin yahu. Yedi belayı iki yakasından desteledi. Yuh kime? Yarma kim? Ezecektin diyoruz ya. Ulan kime yu? Yarma kim? Ulan değilim ben. Nesin ya? Neysem neyim? Mevlana kapılının yeniden araya girmesine vakit kalmadı. İri yarı adam yedi belayı iki yakasından çekip bir kafa bir yumruk yedi bela kaldırıma kanlar içinde yuvarlandı. Burnunda damar patlamıştı herhalde. Bir yandan toparlanmaya çalışıyor, bir yandan da elbisesine kan bulaşacak. Amcası gene kim bilir kimlere dalaştın serseri diye kovacak. Kızını vermekten vazgeçecek korkusuyla yerden kalktı. Çevrelerini hemen bir kalabalık almıştı. Yuh be, amma da kafa attı herif. İyi ama ne hakkı var? Arkadaş, karakola başvur, şahit oluruz. Yaraya tütün tütün koyun, tütün. Ya herif bindi kamyona kaçıyor, numarasını alın. Mevlana kapılı donmuş kalmıştı. Kafayı yumruğu sineye çeken yedi bela mıydı bu? Şu hani askerde birlikte kırmadıkları ceviz kalmayan, şer, bela gözünü budaktan sakınmayan yedi bela mı? Ya arkadaş, karakola gidelim. Avucunu dolduran sıcak kanları kaldırım taşlarına atıyordu habire. Boş ver dedi. Niye? Sonra anlatırım. Elbiseme kan bulaşmış mı? Mevlana kapını baktı iyice baktı. Yok dedi. Yoksa boş ver karakola marakola. Dallandırma. Peki ama. Sözünü kesti. Gözleri dolu dolu. Kara olduk Hüsnü dedi. Karı. Omuz omuza uzaklaştılar. Santimci. Sabahın henüz çok erken saati. Adliye koridorlarında kimseler yok. Mahsustan erken geldim. Bir icra borcum var. Çabucak yatırıp da Levent'e atlayacağım. Ama bu saatte de para almazlar ki insandan. Ne yapsam? Yakın kahvelerden birine gidip derken bir delikanlı düştü. Ben deyim 16, siz deyin 17. 18 yok. Yüzü de henüz ustura falan değmemiş. Kız yüzlü bir şey. Enseyi yakılı kasketinin altında brilyantinden ışıl ışıl saçlar fırlamış. Belki de mahsustan fırlatmıştır saçlarını. Mahallesinde deli aşık olduğu bir sevgilisi vardır ya. Ah canım demiştir. Bu halinle o kadar yakışıklı oluyorsun ki. İpince kapkara kaşları öfkeyle çatık. Bacağında eski Vada Costa işi bol paçalı daracık bir lacivert pantolon. Omuzunda da pantolonun lacivertinden kısa bir ceket. Koridoru bir baştan bir başa öfkeyle adımlayıp gitti, geri döndü. Açık kapılardan içeri şöyle bir göz atıyordu o kadar. Herhalde birisini arıyor olmalıydı. Kim bilir Belki de mahalledeki sevgilisine şişmiş etmiş biri vardı da kulağına gitmiş, adliyede olduğunu öğrenmişti. Onu arıyordu herhalde. Bulunca dikilecek karşısına, şişmişliğin hesabını soracaktı. Aslında durdu. Yere hınçla bakışı, kim bilir kime ya da kimlere karşı duyduğu hıncın öcünü almak için plan tasarlıyor gibiydi. Ulan inekler, alacağınız olsun. Bunu size korsam bana da Ekrem demesinler. Adı gerçekten de Ekrem miydi? Aklından bunlar mı geçiyordu? Bir ara daracık pantolonunun arka cebinden cigara tabakasını çıkardı. Hınçla ağız kıyısına yerleştirdi. Tam yakacaktı, anlamıştım ki kibriti yok. Bozulur gibi oldu. Sonra bana baktı. Bakmadı da beni şöyle bir gözden geçirdi. Sandım ki öküz gibi bakacağına yaksana cigaramı hıyar diyecek. Ama öyle olmadı. İncecik sesiyle kibritiniz var mı abi? Var. Uzattım, aldım. Cigarasını yaktıktan sonra geri verdi. Cigara paketini bana da uzatacağını ummuştum. Etmedi. Etse mersi diyecektim oysa. Sordum. Muhakemeniz mi var? İçini çekti önce sonra hayır dedi. Görülecek hesabım var. Hesabınız? Hemen karşılık vermedi. Gözlerini ayak ucuna indirdi. Ölçtü biçti. Neden sonra? Uzundur dedi. Ya vah vah. Başını birden şahlanmış bir öfkeyle kaldırdı. Bu Allah'ın abi bazen çok yanlış işleri var. O ineğin o zamandan hesabını görmüştüm ama ne fayda. Galiba mesele yukarıda tahmin ettiğim gibiydi. Hişt pişt meselesi. Hangi inek? Cevdet diye bir inek var. Halis kırık. Anam avradın olsun falçatamı kalbi diye sallamıştım. Sıyrıldı. Mahalleye rezil olduktu o sıra. Niye rezil oldunuz? Santimci diyorlar insana be abi. Ne demek o? 35 günden çok ceza yemeyelim diye falçatayı azıcık daldırmıştık güya. Şerefsizim kalbidir diye sallamıştım olmadı. Ama gel anlat mahalleye. Allah'ın yanlış işi. Dişlerinin arasından fırt diye bir tükürük attı. Neydi mesele? İçini çekti. Senin anlayacağın Cevdet en samimi arkadaşımdı. Bir gün Ayten'in yüzünden girdik birbirimize. Şurada burada atmış tutmuş vuracağım kıracağım. Bizim semtte az buçuk sayarlar beni. Hasan abi bilem lafını tertarak söyler. Neden? Çünkü Hasan abi kim? Bariyeli. Eski kırdı kaçtılardan. Bakma içeri girmiş çıkmış. Tanınan vukuatı var. Ben kendim sayacağım. Çalışır kazanır yerim. Feleğe minnetim yok şükür. Bir gün soktum komşu kunduracı Abdan'ın falçatasını iç cebime. Dikili verdim karşısına Cevdet'in. Şaşırdı. Dedim. Kaçtan aşağı olmaz yani Efe? Sapsarı oldu. Sonra kızardı. Tanır beni az buçuk dedi. Ya kardeşim Süreyya. Süreyya mı adınız? Evet ne var? Ben Ekrem sanmıştım da. Bozuldu. İnce kapkara kaşları sertçe çatıldı. Dalga mı geçiyorsun yani? Yok canım. Tanıdığım bir Ekrem vardı ya. Sonra... İç geçirdi. Sonra yalvardı inek gibi. Dedim peki ulan peki ama bir daha işitmeyeyim arkadan atıp tuttuğunu. Cigarasından yeni bir duman aldı. Fiyakayla salıverdi tavana doğru. Gitti. Aradan 3 gün geçti geçmedi. Baktım havadisler gene bozuk çalmaya başladı. Güya çekinmişim ondan. Yalvarmışım. Vay anasını tepem bir attı. Ki gitme huyum yoktur ama inekliğe de fazla bozulurum. Hoy. Daldım eski kulağı kesiklerden Haydar Baba'nın meyhaneye. Al ha ver ha. Tam oldum. Ondan sonrası duman. Beklerim yolunu. Allah'tan şıp düştü. Sorgu sual yok. Asıldım bizim emekler sustalıya bu sefer. Bir daha. Lakin sarhoşum. Tutturamıyorum ki. Sıyrılıp kaçtı. Hem de danalar gibi. O kaçar ben kovalarım. Sarhoşluk bir yandan. Üstelik 100 metreci herif. Atlamış karakola, polisler geldi gittik. İfade mahkeme, muhakeme 35 gün. Girdik, içeride adımız çıktı santimci. Tahliyeden sonra kimi görsem sırıtıyor. Vay santimci, geçmiş olsun yahu. Çık arasından üst üste sinirli dumanlar aldı. Kahveci Hasan, abi çekti kıyıya. Dedi, bu böyle olmaz Süreyya. Sen benim en yakın arkadaşımın oğlusun. Rahmetli baban öyle bir bıçak atardı ki iadeli dahildi. Zaten içeride ölmüş. Şöyle bir düşündüm. Ulan doğru söylüyor Hasan abi ve peder sağlamcı mıymış? Peder sağlamcıymış. Biz santimci. Herifin mezarında kemiklerini sızlatmaya ne hakkım var? İçeride ölmüş kabadayı, namlı adam mesela. Bir şey değil. Mahallenin karı kancıkları, en çok da at kuyruklu saçlı zillileri. Yazık Süreyya, yazık. Erkek adam kanasını konuşturur. Çık arasından yeni bir duman. Sizin anlayacağınız madar olduk. Babamızın kemiği sızlattığımız da caba. Babamızın kemiğini sızlattığımız da caba. Sordum, peki burada ne bekliyorsun? Cevdet'i. Buraya mı gelecek? Gelecek ama benim burada olduğum bildiği yok. O biçim bir ablası var. Eniştesiyle mahkemelik olmuşlar. Ablasıyla gelecek. Peki. Peki siz sağlık. Birazdan görürsünüz. Ben deyim 16, siz deyin 17. Kabil değil 18 yok. Kız kadar güzel. Ela gözleri kirli parlıyor. O kıza herhalde lise sonunda. Belki de liseyi bu yıl bitirmiş olurdu. Daha sonra üniversite. Belki de bir doktor ya da avukat kazanırdı memleket. Gözlerim yumuşacık kar gibi eline kaydı. Çigarasının izmaritini zarif bir fiskeyle koridor betonuna tam fırlatmıştı ki erkeği hatırlatan kalın bir kadın sesi parladı. Al lan o izmariti oradan. Az sonra adam öldürmeyi kuran bizim Efe'nin elinden belki de hiç hesapta olmayan bir cinayet çıkacak. Cevdet'i vurmak için iç ceketinin iç cebinde hazır duran sustasını çekip al lan diye kadını haklayacaktı. Yüreğim ağzıma gelmişti. Ulan demişti kadın. Ne demekti bir Efe'ye ulan demek? Hiçbiri olmadı. Kıpkırmızı kesildi ilkin. Sonra gülmeye, işi şaka vurmaya çalıştı. Peki abla kızma. Gitti, izmariti yerden aldı. Bir kıyıdaki izmarit kutusuna attı. Üzerimdeki bütün dayılığını yitirivermişti ki kaşlı göz arasında geniş omuzlu, bileğine sıkılığı her halinden belli bir delikanlı yay gibi atıldı ortaya. Elinde pırıl pırıl bir sustalı bizimkinin karşısına koşarak geldi. Çek bıçağını, ulan dedi, ine. Bizimki sapsarı arkama kaçtı. Cevdet, kendine gel kardeşim. Cevdet'in dinlediği yoktu. Boşver kardeşime, çek bıçağını bakalım. Allah ya sana verecek ya bana. İyi ama Cevdet. Peki niye geldin buraya sabah sabah? Hiç. İşim vardı. Ablamın mahkemesinde beni vuracağını söylemişsin sağda solda. Sonra sen beni ne zaman danalar gibi kovaladın ki? Ulan kayarttı. Kim söyledi? Şerefsizim ki yalan. Eğer öyle bir laf kaçtıysa ağzından dünyanın en alçak insanıyım be yahu. Bu kadar yıllık arkadaşız be Cevdet. İçtiğimiz ayrı, içtiğimiz yalnız ayrı gitmez miydi? Cevdet çevik bir davranışla bizimkinin üzerine atıldı. İç cebindeki pastlı sustalıyı aldı. Bu ne? Ha? Bu ne? Hiç şey. Cevdet pastlı sustalıyı kırıp betona fırlattı. Bundan sonra ağanı tanı. Haydi bas bakalım buradan yalla. Peki abi peki kardeşim. Çekti gitti. Eski toprak. İstasyon çok kalabalıktı. Kenarları geniş kahverengi fet şapkası altında 70'lik büyük baba hala iri, hala geniş omuzlu, hala haşindi. Budaklı kalın bastonuna azametle dayanmış, asık yüzüyle çevresini gözden geçiriyor. Haykıran bir hamasla Yemenlileri arsız arsız sürükleyerek geçen serseriye uygunsuz yerde durulduğunu sandığı boş kara vagonlara önünden çalımla geçen ufak tefek bir istasyon memuruna tokat atacak kadar kızıyordu. Kimdi bunlar? Ne sanıyorlardı kendilerini? Hangi yüksek görevlerde bulunmuşlardı da böylesine pervasız, böylesine çalımlıydılar? Yıllar yılı memleketin kaderinde rol oynamış bir insan vardı istasyonlarında. Bastonuna dayanmış dikiliyorsa neden görülmüyor, niçin ilgilenilmiyordu? Eskiden böyle miydi? Memleketin en büyükleriyle gelip gittiği bu istasyon, bu garlarda şu ufak tefek memurlar nasıl yerlere kadar eğilir, hatırını dirhem dirhem sayarlardı da. Şimdi boğulacak kadar hırslandı. Boklar diye mırıldandı. Yanı başında karısı ancak omuzuna gelebilen ufak tefek bir kadın saygıyla sordu. Bir şey mi dediniz beyefendi? taştı. Bir şey değil, söyleyecek çok şey var ama. Amması vardı işin. O yıllar çok gerilerde kalmıştı artık. Hiç unutmaz, eski meclis günlerinden bir gün bilmem ne kanununun müzakeresi sırasında öfkelenmiş, kürsüye fırlamış, muhaliflerine şimşekler, yıldırımlar saçarak konuşmuştu da büyük atak koridorda koluna girmiş, çok sinirli ve çok heyecanlısınız demişti. Sinir ve heyecanlarınıza hakim olun birazcık canım. Sonra birlikte gitmiş kahve içmişlerdi. Bunu hatırlamanın gururuyla çok şey var ama diye devam etti. Devir değişti. Her şey değişen devirle gerilerde kaldı. Bugün artık sen sensin, ben ben. Biz bu memleketi saygısızlığı halka yaymak için kurtarmamıştık. Şuna bak. Ufak tefek bir memur. Önümden çalımlı geçiyor. Ulan sen değil, senin umum müdürlerinin kaderi iki dudağımın arasındaydı. Başındaki siyah örtüsünü çenesinin altına bağlamış yaşlı kadın, karısı kocasının birden taşıp ortalığı allak bullak edivermesinden korkuyordu. Farkınıza varmamış olacaklar beyefendiciğim. Burada parladı. Ne demek o? Ben farkına varılmayacak adam mıyım? Ve kadıncağızın korktuğu başına geldi. Adam kıyılarını döğdü, köpüre köpüre taşa akan bir bahar seli gibi şişti. Şişti. İri yeri. Bunlar buradakiler, bunların topu Mustafa Kemal Paşa'yı tarihlerden, fotoğraflarından tanırlar. Ben onunla omuz omuza dövüşmüş, birlikte yemek yemiş, kahve içmiş, yarenlikler etmiş insanım. Nasıl farkıma varılmaz? Bu alçaklıktır, kepazeliktir. Gelip geçenler bu iri sözlerle ilgilenerek ikişer üçer kişilik gruplar halinde çevresini almış, yaşlılardan bu adamın kimliğini öğrenmeye çalışıyorlardı. Yıllar yürü Ankara, İstanbul'da oturduğu, politikadan da çoktan vazgeçtiği için bu küçük kasaba istasyonunda tanınmıyordu. Fakat gene de dağ gibi bir adamdı. Biri, ben Mustafa Kemal Paşa ile yemek yedim, rakı içtim dedi diye söylendi. Bir başkası desene ki esaslı komandolardan biri. Kılık, kıyafet tam. Yanındaki avradı, ardındakiler de kızları mı? Herhalde. Fakat esaslı adam arkadaş, bastona dayanışı, bakışı, şapkasını başına geçirişi bile. O yani eski büyük adam neden sonra karısına usulcacık. İçimde müthiş bir sıkıntı var dedi. Boğuluyorum. Kadın o sıra arkalarında kıkırtıyla gülerek çevredeki yakışıklı gençler üzerinde kısık kısık bir şeyler konuşan kızlarına anlamlı bakışlar fırlatmakla meşguldü. Duymadı. Duysa 40 yıldır bütün hayatı kocasına kabuk sallamakla geçmiş bu kadıncağız belki de ya vah vah ne yapsak acaba der, adamın öfkesinin geçiştirmenin yolunu bulurdu ama duymadı. Adam buna da kızdı. İçimde müthiş bir sıkıntı var diyorum. Eşek, eşek oğlu eşek. Duymuyor musun? Kadıncağız sindi. O birden arkasında konuşulanlara kulak kabartmıştı. Üç kızı şimdi de az önce önlerinden geçen bir kadının elbisesi üzerine çekişmeye başlamışlardı. Maşallah sevgine döpyes giyer mi o? Neden giymesin şekerim? Pekarlı da giymiş. Tayyar olsa neyse. Asıl tayyere gitmez. Onun içi sıkılıyordu. Patlayacaktı neredeyse de kızları katır kadar oldukları halde hala babalarının evinde çıkan kısmetleri burunlamaktan öte gidememiş kızları tayyörden bilmem döpyesten bahsediyorlardı ha? Öfkeyle döndü. Şimdi dedi, şimdi ettirirsiniz içine tayyörünüzün ha? Kızlar sözlerini yutmuşlar. Anne ise gene yerlere geçmişti. Yalnız en küçük babasının hemen arkasından dilini çıkartmıştı. Ablaları dürttüler. Küçük inadına dilini bir daha çıkarttı babasına. Bereket tren görünmüştü. Bir memur, tren geliyor, geriye çekilelim diye bağırınca o buna da içerleyerek malum dedi, ikazına ihtiyacım yok. Küçük memur sertçe döndü, sonra adamın heybetinden ürkerek tek laf etmedi, çekti gitti. Vur abalıya. Bize her şirket, daha doğrusu her kalabalık iş yerinde rastlanır. Sağa koşuşturur, sola koşuştururlar. Dişlilerden zılgıtı yiyip ağız açmadılar mı öfkelerini bizden alırlar. Bizler eski devrin Şamaroğlanı gibiyizdir. Ya da Vuravalıyası. Ama bizlerden de akıllar çıkmaz değil. Bir vurup bin kazanan, patırdıcı, pireyi deve, habbeyi kubbe yapanlar. Bunlar sözümüzden dışarı. Bizler yani maaşlar verilirken en son akla gelenler. Acizeleri bir film şirketinde aylıklıyım. Haliç işte. Nuh peygamber zamanından kalma yıkıldım yıkılacak lenduha bir konağın en alt katındaki rutubetli tek odada karım ve 3 çocuğumla birlikte aylığı 150 liraya otururum. Otururum değişim söz gelişi. Aslında oturmam. Geceleri yorgun bedenimi yatak adı verilen bir takım paçavralarla mitillere emanet edip geceleri yorgun bedenimi yatak adı verilen bir takım paçavralarla mitillere emanet edip sızarım. Sabahları güneşin üstüme doğduğunu bilmem. Kurulu çalar saat gibi ortalık henüz ağarmadan uyanır. Çoluk çocuğu uyandırmamak için de evden hırsız gibi çıkarım. Un kapını Şişhane Tepebaşı yoluyla ver elini Yeşilçam. Yaş 50'ye yakın ama top ardında sabahlardan akşamlara kadar koşmuş, sayısız maçlar çıkarmış, tekme yiyip tekme atmış bacaklarım henüz isyan bayrağını çekmediklerinden dolmuşlar otobüslerle ilgim, dolayısıyla şoförlerle de hırgürüm yoktur. Dolmuşlara domulmuş, otobüsler tıklım tıklımmış. Beni ilgilendirmez. Çalıştığım şirkette bana kısaca telaşe müdürü derler. Önemsemezler ama aslında ben, daha doğrusu benim gibiler çok önemliyizdir. Şirketler işsiz iş, biz şirketlersiz olamayız. Mesela bize mesai saati diye bir şey yoktur. Mesaimiz gün doğmadan başlar, akşamları patronumuzun sen git artık dediği saatte biter. Başlangıç ve bitişler arasında koş Allah koş. Son yıllarda ille de son yılın son aylarına gelinceye kadar durmamacına koşmamın karşılığını patronumdan almadım desem nankörlük olur. Arada bahşişler falan çıktıkça bizim bitirimlerle semtin bozuk pikaplı meyhanesinde demlenmeye, futbolculuk günlerimizden, manavelin sergisinden araklayıp Fener Parkındaki tahtı sıraların üzerinde denizi seyrederek yediğimiz hırsızlık kabımlardan, Tatar melahatı yedip arabacı Haydar'ın ahırında nasıl ağlattığımızdan falan söz açıp kasıklarımızı tutup da güldüğümüz ya da sayısı 40 paradan bülüm oynadığımız günler olmaz değildi ama bu yılın ender gün ya da gecelerine rastlıyordu. Şirketin film çevirdiği günler bir felakettir. Top ardında koşmaktan yorulmamış bacaklarım artist, figüran ardında koşmaktan yorulur. Gerçi bunlarla doğrudan doğruya ilgilenen ajanlar varsa da ne hikmetse benim de koşmam şarttır. Sağa koş, sola koş, artist gelmemiş koş çağır, kameramanını çağır, asistanı çağır, rejisörü tavla oynamakta olduğu yerden al gel, şu unutulmuş koş, bu unutulmuş gazla. Bütün bunlara da eyvallah diyordum doğrucası. Şirketten aldığım maaş ondurmasa öldürmüyordu da. Meyveyi manavda, eti kasapta, çengelinde, giyim kuşam eşyasını vitrinlerde görüp geçiyor ama yaşıyordum. Gel gelelim son günlerde bankalar kredi ilgisi verince bizim şirket şapa oturmadıysa da iyice bocalamaya başladı. Onun bocalaması umurumda değil. Bizim maaş içeride kaldı. Patronun esasta gözü gönlü tok hakçası. Gözü gönlü tok ama bizim maaş. Ah banka, ah banka. Ne diye krediyi kesersin? Sizin anlayacağınız şirkette işler yattı. İki film birden çekiliyordu oysa. Aslında baş artistlerle falan bir tek film için anlaşma yapılmıştı ya. Şirketin sahibi aynı zamanda filmin rejisörü de olduğundan aynı kostümler, aynı mekanda iki ayrı film idare ediyordu baş artist. Hatta reji asistanından habersiz. Bankalar krediyi kesince patronda surat iki karış. Bana bağırıyor, yoğa bağırıyor. En çok da bakışları bana rastladıkça kendimi şirketin en lüzumsuz kişisi sanıyordum. Yüzüme bakmadan git çay söyle ya da koş bankaya havale gelmiş mi bak deyişi öyle korkutuyordu ki beni. Çünkü çaycının kötü çayından sorumlu ben olduğum gibi bankaya gelmeyen havalenin sorumlusu da bendim. Öte yandan karı çoluk çocuğun dırdırıdı acaba. Her akşam yolumu aç kurtlar gibi beklerler. Maaşı bugün de alamadın mı? Hepsinin suratı bir anda mahkeme duvarına dönüverir. Karı pısırık der. Sanır ki patrondan maaşı istemesini bilmiyorum. Geçen de benim ortanca olan Sabuş'un babası gibi baba yok dedi. Adam maaşını patrondan çatır çatır alıyor be. Yer misin sabaha mı saklarsın? Oğlum Sabuş'un patronu Sabuş'un annesiyle o biçim de onun için desen. O biçimi anlamını soracağım. Nasıl anlatırsın? Anlatsan bir dert, anlatmasan başka dert. Velhasıl baş artist, ikinci, üçüncü, dördüncü sıradaki artistler paralarını alamazken sen nasıl kalkarda 330 paralık maaşçığından söz açabilirsin? Yoksa bilmiyor muyum bakkala borcun 300'ü geçtiğini, 2 aydır ev kirasının ödenmemesi yüzünden ev sahibinin humurdandığını, çocukların giyilemez hale gelen pabuçlarının rezaletini, asıl önemlisi bilemedim birkaç yıl sonra olanca haşmetiyle teşrif edecek kız hazretleri, kış hazretleri. Derken şirketi sevinçli bir haber dolaştı. Patron bankalara borç verip, bankalara borç verecek kadar zengin ama alabildiğince cimri bir milyonerden borç alacakmış. Şirkette yalnız ben, yalnız rejistör, yalnız senarist, yardımcı artistler filan değil. Masalar, iskemleler, duvarlardaki film afişleri, takvim bile sevinç kasırgasında film arşivleri, afişleri, takvim bile sevinç kasırgasına tutuldu adeta. Şirkette yalnız ben değil, yalnız rejistör, yalnız senarist, yardımcı artistler falan değil. Masalar, iskemleler, duvardaki film afişleri, takvim bile sevinç kasırgasına tutuldu adeta.